Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Herkese merhaba. Sedat Bozkurt ve ben Ayşe Yıldırım. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Artık seçim düzlüğü tam gaz devam ediyor. İttifaklara bakalım istiyorum bugün Sedat, ama şu anda görünen herhalde Millet İttifakı'nda taşlar yerine oturmuş. Umarız bundan sonra da bir oynama falan olmaz ama. Biraz Cumhur İttifakı'na ve tabii Emek ve Özgürlük İttifakı'na da bakmak lazım. Önce Cumhur İttifakı'ndan başlayalım. Yani Cumhur İttifakı büyük bir arayış içerisinde, daha doğrusu Erdoğan çok büyük bir arayış içerisinde. İşte Cumhur İttifakı'ndaki partileri biliyoruz. MHP her ne kadar çok konuşulmasa da Büyük Birlik Partisi. Ama işte Yeniden Refah Partisi, çok tartışılan Hüdapar'la görüşmeler, tarikat ve cemaat desteği arayışlarındaki menzilciler Cumhur İttifakı'na desteklerini açıkladılar ama diğer tarikat ve cemaatlerin ne yapacağı da konuşuluyor. Böyle bir hem Hüdapar gibi işte Hizbullah'ı, Hizbullah'tan gelen bir parti, işte domuz bağları, insanların ölümleriyle, o kanlı manzaralarla alınan bir parti. Diğer yandan da işte laiklik karşıtı oluşumların, işte kadına yönelik, kadına karşı şiddet önleyen yasadan rahatsız olan partilerin Cumhur İttifakı'nda toplanmaya çalışılması başka bir manzara mı çiziyor bize? Nasıl okuyorsun?
Ya şuradan başlamak lazım. Yani AK Parti bu sardığın yapılara uzak bir yapı değil. Hani ortaklaştıkları noktada böyle İslamcılık falan filan da değil. Menfaat. Yani Menzil'in bugün destek vermesi, yani Menzil adına hareket eden Menzil'in yörüngesindeki yapıların, sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, vakıfların AK Parti'ye, Erdoğan'a destek açıklamaları yapmanın kökeninde ortak bir politik hat yok. Bir menfaat var. Çünkü Menzil devletin içine tamamen yerleşmiş vaziyette. Üyelerini devlette bir şekilde buluşturmuş, irtibatlandırmış, dolaylı ilişkiler kurmuş vaziyette. Devlet ellerinden giderse bu olanaklar ellerinden gidecek ve muhtemel sıkıntı yaşayabilirler. Sadece ekonomik olarak söylemiyorum. Yani bu cemaat yapılanmalarının nitekim Fethullah Gülen'de gördük.
Evet.
Ortaya bir terör örgütü çıktı. Devletin içinde, kendisi bizzat o devletin içine bunları monte eden siyasi yapı onları terör örgütü olarak kategorize ederek karşısına koydu. Ve devlet içinde paralel yapılanmadan söz ettiler o yapıyla mücadelelerde. Şimdi Menzil'de de aynısı yaşanacaktır. O nedenle bu kadar erken ve bu kadar keskin bir destek açıklaması çıktı. Çünkü Menzil'in de küçük küçük iktidardan rahatsız olduğunu ben biliyorum. Yani böyle iktidarın yaptıklarından, iktidarın uygulamalarından çok hoşnut da değil Menzil grubu. Özellikle Doğu Güneydoğu kanadı MHP ile tutulan işbirliğinden hiç hoşnut değil. Menzil açıklama yaptı. Şimdi diğerleri açıklama yapar mı? Açıklama yaparlar. Açıklama yapan her cemaat ya da tarikat ya da omurgası din olan yapılar kendi içinde bir sıkıntı barındırırlar. Şimdi yani Süleymancılar var örneğin. Süleymancıların da AK Parti ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu biliyoruz ama MHP ile de ilişkileri iyi. Ama aynı zamanda İYİ Parti ile de ilişkileri iyi. Yani bütün sağ siyasette oldum orası, çünkü Süleymancılar 2-3'e bölünmüş vaziyetteler. Her parçası bir siyasette kendisine ifade ediyor. Mutlak bir destek görebilirler mi, göremezler mi? Ondan çok emin değiliz. Nakşilerin muhtelif kolları var. Onlar hani çok fazla görünür de değiller. Bir tek Cübbeli Ahmet üzerinden İsmail Hacı Ağam cemaatini bir konuşuyoruz, biliyoruz. Ama onların da kendi içlerinde kavgaya varan, hatta cinayetlere varan bölünmeler yaşandıklarını biliyoruz.
Evet.
Şimdi o yüzden hani cemaatlerde böyle homojen bir yapı olarak tarif etmemek lazım. Ama sonuçta AK Parti bunların bir çatı örgütü. Bunların tamamını koruyor, kolluyor ve söylediği her şeyi yapıyor. Diyanetleri bunların emrine veriyor. İstedikleri her şeyi yapıyor. Hani bunu yaparken de bir ideolojik birlikteliklerinden söz etmek mümkün değil. Bir menfaat birlikteliği var. Çünkü AK Parti çatısı altında olmayan omurgası AK Parti çatısı altındaki yapılardan daha kalın İslamcı olan yapılar var. İşte bir tanesi Furkan. Onların lideri içeride, üyeleri de her gün sokakta devlet, işte AK Parti iktidarı bizzat dövüyor. Milli Görüş o çatının altında değil. İşte Nur civarının en kalın ve en geçmişe dayanan geleneksel kanadı Yeni Asya grubu. O çatının altında değil bunlar yani. Ve o çatı İslamcıların tamamını İslamcılık nedeniyle bağrına basmış olsa bu yapılan hiçbir dışarıda kalmazdı. Milli Görüş'ü de buna ekliyorum. Çünkü Milli Görüş'ün içinde de bu cemaat ve tarikatların tabanlarında yer alan insanlardan var. Yani kendini Süleymancılara mensup, bağlı ifade eden, kendini işte Nakşi'nin muhtelif gruplarına bağlı hisseden, Nurcuların muhtelif gruplarına bağlı hisseden ama Milli Görüş'te siyaset yapan insanlar var. Evet. Oradaki onların ortak paydası bir politik kimlik olarak Milli Görüş. Ama dini mensubiyet olarak söylediğiniz zaman hemen cemaatler ayrılaşıyor, farklılaşıyor. O nedenle diyorum AK Parti bir İslamcıların tamamını altında topladığı bir çatı olarak adlandırmamak lazım. Hüdapar ayrı tabii ki. Hüdapar ayrı.
Onu ayrıca tabii konuşmamız lazım. Evet, haklısın. Tabii.
Çünkü hani bu MHP ile programındaki muhtelif hükümlerden dolayı MHP ile arasına bir açı koymaya çalıştı insanlar ama ben bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani Hüdapar'ı var eden Hizbullah, Hizb-ı Kontur. Biz bugün o bölgede o zaman görev yapan subaylar tarafından ifade edildiği gibi devletin kontrolünde kurularak büyünmüş, beslenmiş görevi de PKK ile mücadele etmek. İşte nitekim AK Parti'nin taraftarları bunu da açıklıkla dile getiriyorlar. Şimdi bugünkü devlet nedir? Devlet, bugünkü devlet MHP ile AK Parti'dir. O günkü devlet tarafından kurulan oluşumun legal siyasi partisinin bugünkü devletle yan yana gelmesinin haber değeri bile yok. Yani bunu tartışmak bile şey değil. Yani burada bir çelişki yok bu tarafından baktığınız zaman. Bir de hani direkt iktidara kilitlenmiş, iktidar olmayı hedef olarak koymuş bir Cumhur İttifakı var karşımızda. Yani MHP siyaseti, Abdullah Öcalan'ın mektubunu bile sindirmiş bir siyaset. Hüdapar'la işbirliğini haydi haydi sindirir. Hiç sorun bile çıkmaz orada.
Şeyini burada tam böleceğim. Sonra kaldığın yerden devam et de. Yani hani MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin grup toplantısını iptal etmesinin bununla bir ilgisi olmadığını mı söylemek istiyorsun?
Kesinlikle. Yani Hüdapar'ın ya da başka partilerin Cumhur İttifakı'na katkı sağlamalarının önünde MHP engel olmaz. Bunu sorun etmez, bunu sıkıntı etmez. İşte anlatıyorum yani. Osman Öcalan TRT'ye çıktı, Abdullah Öcalan'ın mektubu okundu. Bunları sorun etmeyen bir MHP var karşınızda. Hüdapar'ın da yani bir şekilde bu ittifaka dahil olması ve katkı sağlayacağının hesaplanması MHP'nin itirazını ortadan kaldırır.
Peki o zaman niye çıkmadı Bahçeli grup toplantısına? Şimdi öyle bir soru var. Acaba yine de hani öyle ya da böyle herkes Bahçeli'nin ne söyleyeceğini merak ediyordu. Biraz zaman mı kazanmak için grup toplantısı iptal edildi?
Ben hiç bilmiyorum. Yani başka bir nedenleri de olabilir. Hiç bakmadım da daha doğrusu grup toplantısına MHP'nin. Çünkü çok o aralar şeye gitti geldi. Deprem bölgesine gitti geldi. Bundan dolayı şey olmuş olabilir, yorulmuş olabilir. Biliyorsunuz çok ciddi rahatsızlıklar geçirdi Devlet Bahçeli. Ciddi operasyonlar da geçirdi. Sağlık operasyonları. Bundan dolayıdır. Yani o kürsüde Hüdapar meselesine girmeye de bilirdi. Yani çok rahat bunu tolere ederdi, geçiştirirdi. Yani
daha önce Sinan Ateş meselesine de girmemişti hükümet.
Tabii. O nedenle yani bu çok şey deprem bölgesine gitti geldi, yorulmuş olabilir, vücut yorulmuş olabilir, bir kırgınlık olabilir ya da sağlığı açısından bir risk oluşturma ihtimaline karşı grup toplantısını iptal etmiş olabilir. Hiç bakmadım ama tahmin ediyorum tabii ki.
Peki yani,
Hüdapar'ın oraya girmesi bir de ve AK Parti şunu önemsiyor da muhafazakar kitlesini muhafaza etmeye çalışıyor. Muhafazakar Kürt kitlesini, Kürt seçmen kitlesini daha fazla muhafaza etmeye çalışıyor. Çünkü MHP yanında onlara karşı bir hamle yapması gerekiyor. Hüdapar onlara karşı bir hamledir.
Yani ama şu da ortada değil mi? Yani şimdi günlerdir tartışıyor herkes. Hüdapar'ın ne olduğunu herkes biliyor. Geldiği yeri biliyor. Dolayısıyla Hüdapar'la bir seçim işbirliği AK Parti'ye ne getirecek? Hakikaten bir şey kazandırır mı? Biliyorum bir oy bile artık çok önemli ama getireceği ve götüreceği dengesine baktığımız zaman burada kaybı daha fazla olmayacak mı Hüdapar'la ya da yeniden Refah Partisi'nin yapacağı bir işbirliğinde?
Ya Ayşe, şimdi biz normal insanlarız, fani insanlarız. düz bakıyoruz elimizdeki verilere ama karşımızdaki insanlar böyle değil. Yani bunları düşünmeme ihtimaller olabilir mi? Şimdi bunları söylediğimiz zaman otomatikman kaygılanıyorsunuz. Yani sadece seçmen dışında beklentilerim var Hüdapar ya da onların yaslandığı tabandan, özellikle bölgede. Şimdi soru bu. Bu sorunun cevabı bende yok. Ve bu soru cevabından bağımsız olarak kaygı duymamız gerektirecek de bir soru aynı zamanda. Yani Alaaddin Çakıcı'dan Abdullah Devlet Bahçeli politik olarak nasıl bir menfaat umabilir, nasıl bir yarar umabilir ya da muhtelif işte suç örgütü liderleriyle fotoğraf karesine giriyor. Şimdi Hüdapar da aynısı. Soru işareti, kocaman bir soru işareti.
Doğru söylüyorsun. Soru işareti aklımıza başka şeyler de geliyor ama onları getirmeyelim. Biz yine de göreceğiz ama şu var ki Hüdapar öyle ya da böyle hani geçen seçimlerde de Erdoğan desteklemişlerdi ama kendileri seçmeye girmişlerdi. Bu kez mecliste olmak istediklerini söylüyor Hüdapar Genel Başkanı. Yani bu da şu demektir. AKP listelerinden seçimde meclise girebilecek. Hüdapar da mecliste olacak. Bir dahaki yani bu seçimler sonucu oluşacak bir tabloda böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Bir de yeniden Refah Partisi'ni konuşalım. Yani hani onların istekleri de başta da söyledim ya işte kadına yönelik şiddete karşı yasanın değişmesini istiyorlar. İşte ömür boyu nafaka olmasın diyorlar. AK Parti içerisinde de büyük bir büyük mü bilmiyorum ya da bize yansılan mı o? Ama bir ayrışma yarattı bu. Yani oradan da bakınca şimdi kadın meselesi çok hassas bir konu Türkiye'de tabii ki. Yeniden Refah AKP'ye ne getirecek? Hani yine muhafazakar seçmenin kaçmasını önlemek için böyle büyük bir tavizden daha önce tabii şunu da diyeceksindir İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı bunun için ama hala orada devam edersem kendi seçmen kitlesinde bir kısmı da rahatsız etmeyecek mi bu?
Ya AK Parti artık şey yani ne demek lazım? Direkt seyirciye oynuyor. Yani Yeniden Refah Partisi de aynısını yapıyor. Yeniden Refah Partisi de akıllıca yapıyor. Görünür hale geliyor. Bu uçuk kaçık tırnak içine söylüyorum. Uçuk kaçık şey. Çünkü görünür hale gelmesi Yeniden Refah Partisi'nin aşı karşıtlığıyla başladı.
Evet.
Memlekette bir şeye karşı çıktığınız zaman bu sizi görünür hale getiriyor. İşte Zafer Partisi'nin yol almasının kökeninde de bu yatıyor. Yıllarca MHP siyasette buydu. Bir şeylere karşı çıkarak kendisini kurumsallaştırdı. Şimdi bu kadın madın meselesine, İstanbul Sözleşmesi'ni bizzat mevcut iktidar hazırladı, imzaladı ve 10 yıl yürürlükte kaldı. 10 yıl sonra akıllarına geldi. İstanbul Sözleşmesi'nin kendi bir takım değerlerine aykırı içerikler bulundu. Yani bu 10 yıllık bir pratikte somut olarak rastladığınız olaylar mı bunu ortaya koydu? Yok. Ama mesele değil. Buradan bir siyaset yapabiliyorsunuz. Çünkü elinizde hiçbir şey kalmadı, öykü kalmadı. Muhafazakarlığın bu tarafını yani kadını dövelim kısmını siz kullanıyorsunuz artık. Resmen oraya gelmiş vaziyette. Yani kadına şiddetin önlenmesi, çocukların taciz edilmesinin önlenmesi dünyanın neresinde hangi inanca ters gelebilir? Mümkünatı var mı? Ve senin ülkende bu yasalara rağmen bunu önleyemiyorsunuz. Önleyemiyorsunuz
tabii,
yani.
Tabii.
Ve bunu bir tartışma konusu yapıyorsunuz. Bu tartışma konusu yaptığınız zaman siyasetin asli unsurları, İşte deprem, sel, hayat pahalılığı, işsizlik bunların tamamı ikinci plana itiliyor ve size müthiş bir konforlu alan yaratıyor. Hı hı. AK Parti kendi içinde de bunları yaşayarak, bunları tartışarak kendine o muhafazakar kimliğini yeniliyor. Yeniden üretiyor bu muhafazakar kimliğini. İşte Hüdapar da burada. Biz muhafazakarız, bizim değerlerimiz var. Çünkü 21 yılda elindeki medya gücüyle, devlet gücüyle kendi değerlerine göre bir muhafazakar seçmen üretmiş vaziyette. Ve gladyatörlere atılan kurbanlar gibi bunlar durmadan bu tip malzemeler istiyorlar. Bu malzemeleri verdiğiniz zaman bu kitleyi siz AK Parti çatısı altında seçmen olarak muhafaza ediyorsunuz. Bu mesele bu kadar basit. Çünkü AK Parti'nin grup başkan vekilini hedef aldılar. Bakanlarını hedef aldılar. Yani orada bir şey yok. hedef alma konusunda, bir de kendi medyalar üzerinden hedef aldılar bunları. Orada bir şey yok, sıkıntı yok ama mesele değil. Kendi işlerinde bunu tartışarak kendilerine buradan bir kimlik yenilemesi yapıyorlar. Muhafazakar kimlik yenilemesini yapıyorlar. Bunu da bir yöntem olarak zaman zaman yapıyor AK Parti.
Evet.
Bu buradan ne çıkar? İşte Yeniden Refah Partisi ile bir temas kurulmasının daha farklı bir boyutu da var tabii ki. Hani Yeniden Refah Partisi buradan gönül hale gelip kendisini önemsetti. Ama iktidarın, Erdoğan'ın şuna ihtiyacı var. O nedenle zaten uzun yıllar Oğuzhan Asiltürk ile Saadet Partisi'nin üstüne abanmasının kökeninde de yatıyordu. Kalem kendisini taşıyıcı kadroları, milli görüş kadroları. Evet. Milli görüş kadrolarını burada muhafaza etmeleri gerekiyor. O taşıyıcı kadro buradan giderse bu yapıyı kimse taşımaz, çöker. Şimdi onları muhafaza etmesi için işte Erbakan'ın oğlu adı Yeniden Refah olan bir partiyle bir işbirliği bunun için şey olabilir, kolaylaştırıcı olabilir, yardımcı olabilir bu meseleye. O yüzden onlarla bir temas halinde. Ama o temas sonuç alır mı almaz mı ondan da çok emin değilim. Çünkü Hüdapar'la ilgili senin yaptığın tespite benzer bir durum da burada söz konusu. Yeniden Refah Partisi'nin işte anketlerde çıkan %1'lik 1,5'luk oyu seçmen AK Parti'den gelen seçmen. Saadet'e gitmemiş çünkü Saadet ittifak içinde CHP ile birlikte o tarihsel ezber nedeniyle oraya olumsuz bakıyor. Oysa burada işte Yeniden Refah, Erbakan'ın oğlunun olduğu, milli görüşü de temsil etme yeteneği olan bir yapı var. O yüzden oraya gidiyor. Şimdi AK Parti'den kopmuş, AK Parti ile bütün bağını koparmış insanları siz Yeniden Refah Partisi altında, çatısı altında konteynerlara doldurup tekrar AK Parti'ye götürebilir misiniz? Götürme ihtimaliniz çok yok. Bunu AK Parti kadroları ya da Yeniden Refah Partisi kadroları görmüyor olabilirler mi? Görüyorlar tabii ki.
Tabii ki.
Yani bunun matematiği politikada, siyasette olmaz. Bu siyasetin doğasına da aykırı. Ama mesele değil. Onlarla bir temas kuruyormuş, onlarla temas ediyormuş hali kendi kitlelerini, kendi muhafazakar kitlelerini birazcık motive ediyor, birazcık konsolide ediyor. Buna yeterli oluyor. Daha bunun gibi çok şey göreceğiz önümüzdeki dönemlerde de. Sırf kendi muhafazakarlaştırdığı ve kendisini öyle sanan seçmeni de muhafaza edebilmek için, konsolide edebilmek için, motive edebilmek için bu tip hamleleri çok sıklıkla yapacaklar. Yani örneğin AK Parti ilk iktidara geldiği dönemde, hatta ikinci döneminde en büyük argümanı AB üyeliğiydi.
Evet.
Düşmanlaştırılmış bir AB var karşınızda. Çünkü konjonktür ona verişidir. Yani onun iş yapacağını bilse, yani o seçmen kitlesini dönüştürmüş olmasa bugün en büyük AB'ci parti olarak karşımıza çıkabilir.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Görünen manzara da sanki o cephede de bir yenilgiyi kabullenilmiş de seziliyor. Yani bugün mesela işte SETA Genel Koordinatörü ki AKP Yakın Düşünce Kuruluşu, onun başkanı Burhanettin Duran Sabah gazetesinde bir yazı yazmış. Ve ilk defa seçimlerin ikinci tura kalabilme ihtimalinden söz ediyor. Şimdi bu çok önemli aslında. Yani hani tam kaybedilebilir demiyor da ikinci tura kalabilir diye bunu kabullenmesi önemli. Bir de tabii AKP'nin işte bakanlarını büyük şehirlere yollama kararı. Hani oradan o da çok tartışmalı. Hangi bakanı nereye göndereceksin? Süleyman Soylu'nun ne olduğunu biliyoruz. İşte Tarım Bakanı Kirişçi'nin televizyonda o söylediği söz sel felaketi nedeniyle 15 canımız gitti ama toprak suya kavuştu diyen bir bakan. Bu bakanlar AKP'ye ne oy kazandıracak? Orası da tartışmalı. Yani büyük bir sıkışmışlıkla her yere saldıran bir Cumhur İttifakı var karşımızda.
Evet. Bunu birazcık durumu kavramış gibi görüyorum ben ama strateji belirliyorlar. O yazılan yazılar boşuna değil çünkü SETA AK Parti'nin, daha doğrusu AK Parti'nin kontrolündeki devletin bir aygıtı konumunda Sabah gazetesi gibi. Yani o Sabah gazetesi nasıl bir gazete değilse SETA'da bir düşünce kuruluşu değil. İkisi de bir propaganda merkezi. Bunları dillendirmelerinin kökeninde de bir şey yatıyordur. Yani ikinci durak almasını istiyorlar. İstedikleri bu. Çünkü birinci turda bir parlamento aritmetiği de ortaya çıkacak.
Tabii.
Parlamento aritmetiği ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerini kalın bir şekilde etkileyecektir. Bütün niyetleri o zaten. Yani birinci turda kazanamayacaklarını gördüler. Çünkü üstüne koyamıyorlar. Yani 45'in üstüne bir koyamıyorlar. Hani 45-45 buluyorlar oylarını ama siz bakmayın AK Parti'nin genel başkan yardımcısı Mustafa Şen %53 Erdoğan'ın oyu falan diyor ama 53, %53 bulsalar Erdoğan'ın oyunu çarşaf çarşaf yazarlar. Yani bu kadar uğraşmazlar. Hüdapar'ın peşinde, Yeniden Refah Partisi'nin peşinde falan koşmazlar bu kadar. Bir sıkışmışlıkları var, döndüremiyorlar. Her şey aleyhlerine. Eskiden hani dış politikayla ey Sisi, ey Merkel, ey Trump falan diyerek o konsolide derlerdi. Artık o da kalmadı ellerinde. Yani dış politikada da kızacakları, ey diyecekleri bir figür yok. Bir Putin var, ondan da ciddi bir destek, ciddi bir yardım alıyorlar. Bakanlar meselesi, bu hafta benim yazımda da yazmıştım. Bütün seçim bölgelerinde liste başına koyacaklar bakanları. Çünkü bütün ellerindeki aygıtları sonuna kadar kullanmak zorundalar. Bakanlar, bölgedeki insanların, seçmenlerin ihtiyaçları vardır. Ve o ihtiyaçları karşılayacak kişi de bakandır. Hı hı. Seçim listesinin birinci sırasında onu gördükleri zaman ihtiyaçlarının giderilmesi halinde ona oy verebilirler. Seçmen böyledir. Bundan dolayı seçmene kızılmaz. Seçmen eleştirilmez. Bunu da kullanacak sonuna kadar. Ha, bakanların politik olarak kimlikleri, politik olarak yetenekleri falan tamamen tartışmalıdır. Yani gittikleri bölgelerde konuşmadığı sürece film yaparlar, konuştukları zaman alacakları oyu da kaybedebilirler de yani. Ya da insanların taleplerini karşılamada zayıf kalırlarsa yarardan daha çok zarar getirirler ki ben zarar getireceklerini de düşünüyorum. Çünkü siyasi kimliği keskin kimse yok ki kabinede.
Evet.
Süleyman Soylu'yu söyleyebiliriz. O da Türkiye'nin her yerinde bir anlam ifade edebilir mi? Yani mümkün değil. Yani Urfa'da işte Faruk Çelik'in adı geçiyor. İkna edilirse edilmezse Binali Yıldırım'ın. Numan Kurtulmuş Kürt illerinde önemseniyor. Çünkü hala oralarda Milli Görüş tabanında, AK Parti'nin tabanında, teşkilatlarında karşılığı olan tek isimdir hala Numan Kurtulmuş. Onu da bir yerlere koyalım da oradan da bir şey kotaralım peşindeler. Çünkü hani siz bakmayın AK Parti üyeye milletvekili adaylığı için çok başvuru var. O yüzden süreyi uzattık dediklerine bakmayın. Başvuran çok ama toplumda seçmende karşılığı olan isim yok. Ellerinde kimse kalmadı. Yani eskiden tabanla bir araya gelen, siyaset yapma yeteneği olan insanların hiçbiri yok artık. Ve şimdi onlara bile muhtaçlar, onların bile kapılarını çalıyorlar ki gelin siz aday olun diye. Yani bir nevi bu gazeteye gelin aday olun diye ilan vermek gibi bir şey. Çok sıkıntıdalar, sıkışıklar. O yüzden seçenekli oyun kurmak peşindeler. Daha da zora sokmak istiyorlar. Yani ilk turda yırtabilirsek ikinci turda hani parlamento aritmetiği önemli olacak. Ve ikinci turda üstüne şeyler koyabilecekler. Çünkü o zaman tek cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Milletvekili seçimi bile değil. Belki orada Millet İttifakı bileşenlerinin arasında bir sıkıntı çıkabilir. Parlamento aritmetiğine göre bir sorun ortaya çıkabilir. Hükümet modelinde sorun ortaya çıkabilir. Millet İttifakı bir orada türbülansa girerse ya da yalpalarsa bu avantaja dönüşebilir bir anda Erdoğan için. O nedenle ikinci tura taşımak istiyordur. Ya da Emek ve Özgürlük Hareketi'ne bir hamle yapabilir. Orası önemli çünkü neresine bakarsanız bakın seçim sonuçlarını belirleyecek bir seçmen kitlesine sahip orası. Çözemiyoruz yani SETA'daki arkadaşlar bunlar detaylı olarak yazsalar öğrensek iyi olur ama çünkü biz de kendileri gibi çok akıllı zeki sanıyorlar ama biz öyle değiliz.
Şimdi hem parlamento aritmetiği dedin hem de Emek ve Özgürlük İttifakı dedin, onu da konuşmamız lazım. Yani parlamento aritmeti için tabii Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçimlere nasıl gireceği de çok önem taşıyor. Orada da yani, tipin işte bir talebi çok tartışıldı. Efendim işte yok 20 milletvekili istemiş, yok ayrı listeyle girelim demiş. Ya ayrı listeyle girmeyi zaten Sera Kadık kendisi de söyledi ama son toplantıda şöyle bir karar çıktı. Her ne kadar detayını bilmesek de ittifak halinde girilecek. Ama ittifakta ayrı liste mi yaratılacak? İşte tip bazı bölgelerde kendisi girecek, HDP'ye buradan aday göstermeyin mi diyecek? Dolayısıyla bu da çok tartışmalı. Çünkü aritmetik çok önemli meclisteki. Yani hani anayasa değişikliği taahhütü var muhalefetin ve bunun içinde en azından referanduma götürülmesi için 360 milletvekiline ihtiyaç var. Meclisten çıkarmak için 400 milletvekiline ihtiyaç var. Tabii ki dediğin gibi hani AKP'de belki hakikaten ikinci tura bunu gördüğü zaman ikinci turda oyun planını değiştirecektir. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı biraz konuşalım. Sen ne görüyorsun, ne konuşuluyor kulislerde? Tip niye böyle bir talepte bulundu? Çok da eleştirildi ama orta bir yol bulunması için de çok büyük kamuoyu baskısı var. Bulunuyor mu orada, bir orta yol bulunacak mı?
Bulunmak zorunda. Yani bu şimdi tipi görünür hale getiren bizzat HDP'nin kendisi parlamentoya taşıdı. Hı hı. Parlamento zemininde bu 4 tane cevvali milletvekili iyi kullanarak tip Türkiye genelinde görünür oldu. İlgi de görüyor, ilgi de çekiyor. Çünkü parlamento zeminindeyseniz siz güçlü oluyorsunuz. görünür hale geliyorsunuz. Bunları nasıl kullandığımızla da ilgili bu tabii ki. Tip bunu, tipin milletvekilleri bunu iyi kullandılar ve birazcık da ön aldılar. Bunu da söylemek lazım ama tek başına bir seçime girebilecek kadar yeterli mi bu? Değil tabii ki. Yani tip bugün tek başına seçime girdiği zaman hani hedeflediği oy oranının bile yarısını alır. Çünkü güçlü olana bir meyletme niyeti vardı. Bir de hani HDP'nin ya da tipin seçmen kitlesi, Türkiye'nin en bilinçli seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Bir hesap yapar yani. Oyunun boşa gitmesini istemez. Bir oy kıymetlidir. Yani Türkiye'de seçmenin seçim siyasi faaliyeti 3-4 yılda bir gidip oy vermektir. Bu onun için çok kıymetli bir şeydir ve çok önemlidir. Onun için 40 kere düşünür. Şimdi buradaki tartışma şu. Hani özellikle Batı illerinde, muhtelif illerde tip biraz görünür halde ve HDP'nin de içinde barındırdığı muhtelif kimlikler nedeniyle birazcık algısı olumlu değil. Yani tereddütte kalan seçmen var o bölgelerde. Hani belki bir sol partiye verebilirim, sol sosyalist partiye verebilirim ama HDP konusunda birazcık tereddütleri olan bir seçmen grubu var. Hani bunun sayısını bilemem tabii ki. Yani seçim sonuçlarını etkiler mi etkilemez mi ama. Şimdi tipin tezi şu, o bölgelerde tip çatısı altında girelim. Hani ittifakımız olsun, HDP ile tip ittifakı olsun. İttifakın tip listesi olarak girelim. İşte Muğla'yı örnek veriyor Serakat Gül. Muğla'da birinci sırada tipin adayı, ikinci sırada HDP'nin adayı, üçüncü sırada EPP'nin adayı, dördüncü sırada gene HDP'nin adayı falan diye böyle tek liste halinde girersin. İnsanlar tipe oy versinler. Yani mührünü tipin ambleminin altına bassınlar. Bu bir anlamda kolaylaştırıcı olur diyor. Bu tartışılabilir bir öneridir ama bunu tartışacağınız ya televizyon kanalları değil.
Aynen, onu söyleyecektim ben de.
Çünkü HDP çatısı altında ve Emek Özgürlük Hareketi'nin bileşenlerinin bir araya geldiği yerde siz her şeyi konuşabiliyorsunuz. HDP kendi içinde bile karar alma mekanizmalarını işletme yeteneği olan bir parti. Bundan dolayı da başına bir şeyler geliyor ve HDP şöyle bir şey yaptı. Bunu hep atladık. Onu da birazcık bunlar çok işlevli hale getiremediler. HDP'nin gerçekten liberallerden oluşan bir danışma meclisi var. Aslında o danışma meclisinden pek çok insanı da parlamentoya taşımak gibi bir niyeti de var. Bu parlamentoya da kalite katılacaktır. Yani bu parlamentonun rafine liberallere de ihtiyacı var. Hani sola sosyalistlere çok ihtiyacı var ama rafine liberallere de ihtiyacı var bu parlamentonun. Şimdi siz bunlar, onlar orada konuşup bunları çözebilirsiniz. Çünkü yeni seçim yasası ilk kez uygulanacak. Pratikte ne niyet ettiklerini, hangi amaçla bu iki yıl çalışarak yaptıkları düzenlemeyi çözemiyoruz, bilemiyoruz. Biraz önce söyledim ya, biz işte fani kullarız. Kafamız bunlar kadar çalışmıyor. Şimdi bu seçim yasasını bunlar uygulayacaklar. Oradaki hinlikleri, cinlikleri o zaman biz anlayacağız. Evet. Şimdi bir oyun bile, süratta kalan bir oyun bile zayi olmaması gereken bir mühendislik çalışması yapmanız gerekiyor sizin. Yani sizin için, özellikle sizin için, Emek ve Özgürlük Hareketi için söylüyorum, bir oy bile çok kıymetli. Bir oyla parlamentoda 10 tane, 15 tane fazladan milletvekiline sahip olabilirsiniz. Şimdi sol partide bir açıklama yaptı, geniş katılımlı bir ittifak yapalım diye. Bunların hepsi değerlendirilmelidir. Yani niceliklerine bakılmadan değerlendirmelidir. Çünkü sol ittifak yaptığınız zaman siz sokaklara, sandıklara, meydanlara hakim olursunuz. Parlamentoda da varlığınızı böyle gösterirsiniz zaten yani. Ve ben tezim de bu, birkaç kere yazmıştım. Öyle bir konjonktür yaşanabilir ki, bu bir ihtimal dahilindedir. Emek ve Özgürlük Hareketi parlamentoda ana muhalefet haline gelebilir. Tabii. Ve Emek ve Özgürlük Hareketi parlamento çoğunluğuyla pek çok yasama faaliyetinde önderlik yapabilir, öncülük yapabilir. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin muhtelif meseleleri, örneğin LGBT artılarla ilgili bir mesele parlamento zeminine geldiği zaman memleketimiz alışıktır. O karşınıza Millet İttifakı'nda yer alsa bile otomatikman bir sağ blok geçer. Siz orada CHP'lerle birlikte pozisyon alarak onlara direnebilirsiniz. Bunların haklarını savunabilirsiniz, muhtelif hakları. CHP ile bir ittifak içinde olmasanız bile, CHP'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı olsa, CHP yürütme organında yer alsa bile, yani koalisyon hükümetinde yer alsa bile, parlamento, çünkü bu model, bu güçlendirilmiş parlamento, parlamento zemininde parlamentonun aldığı kararları uygulayacak bir hükümet modeli olacak orada. Ve burada siz gerçekten belirleyici olabilirsiniz. O nedenle ne kadar güçlü parlamento zeminde temsil edirseniz, memleketin önü o kadar açılır. Yani bu çok önemsenmesi gereken bir şey. Buraya gelirler mi? Buraya gelecekleri gibi bir izlenim var bende. gelmek zorundalar ama işte HDP'nin sıkıntısı şu, bir taraftan hani bunlarla uğraşırken bu taraftan kapatma davasıyla uğraşıyor.
Tabii bir de o var.
Yani ülkenin geleceğini, ülkenin kaderini belirleyecek siyasi yapı ülkenin bizzat bir kurumu tarafından kıskaç altına alınmış vaziyette. Bir taraftan da lideri yok. Hani genel başkanları, eş başkanları var ama lideri yok HDP'nin. Lideri içeride. Lidersizlik bu gibi meselelerde bir sıkıntı olarak ortaya çıkıyor. Yoksa işte Kemal Kılıçdaroğlu bir liderlik koydu ortaya. Sadece kendi partisini değil, altı partiyi yönetebilen bir lider pozisyonunda oldu. Şimdi orada da böyle bir liderliğe ihtiyaç oluyor zaman zaman. Bu eksikliklere rağmen bu aşılır mı? Aşılabilir. Çünkü hani ülkenin önündeki meseleler ve ülke için risk oluşturan bir gelecek, bir ihtimal, herhangi bir şımarıklığı, herhangi bir fantazi falan kaldıracak noktada değil. Ben hani tipe hiç ne söylediğine bakmaksızın tepki gösteren insanları da çok hani onaylamaksam da haklı buluyorum. Çünkü insanlar öfkeliler. Yani böyle bir şeylere ihtimalleri yok ve 2-3 ay sonra hayat mayat meselesi, her taraf için hayat mayat meselesi. Yani şu konuşmayı bile belki yapabileceğimiz bir internete sahip olamayacağımız bir dönemden söz ediyoruz.
Evet. Zaten insanların tepkisi de buradan kaynaklanıyor. Yani o kadar kritik bir seçime gidiyoruz ki kimsenin böyle bir lüks isteme hakkı yok. Yani hani ayrı bir seçime girip de kendi tabanını ölçme ya da işte hazine yardımı almak için ayrı bir liste kurayım, işte mecliste grup kurayım diye kimsenin böyle bir lüks yok. Ülkenin buna tahammülü yok şu anda. O yüzden çok tepki gördü. Tabii dediğin gibi keşke bunu parti içerisinde, yani ittifak içerisinde konuşsalardı ki orada çok rahat konuşulabilecek şeydir. Bir de tabii kamuoyunda şöyle bir algı yarattı tipimle bu tavrı. Yani HDP'yi Türkiye Partisi kimliğinden alıp belli bir bölge partisi, daha sadece Kürt Partisi kimliğine indirgeyen bir algı oluştu insanlarda. Hani bunu direkt söylemediler ama sonuçta istedikleri ve dile getirdikleri şeyler böyle bir algı yarattığı için de tepki gördü. Umarım dediğim gibi orada bir orta yol bulunur. Son toplantılar buna benzer bir şey çıktı ama henüz nasıl gireceklerini bilmiyoruz. Orada da bir uzlaşı olur da en azından bu tepkiler de sönümlenir ve 14 Mayıs'ta da sandığa herkes...
Şunu bir not olarak düşünme, ha, kısaca bitireceksin.
Tabii.
7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP siyaset Türkiye Partisi oldu ve 13,5 oy aldı.
Evet.
Yani 13,5 oy aldı, yani bir potansiyelden söz etmiyoruz. Yani potansiyel olarak %15 falan diyorlar ya ama. Yani bir pratiği var. Şimdi 15-16'nın üstüne çıktığınız zaman yani 80 ile 100 milletvekilliğiyle parlamentoda temsil edilme ihtimaliniz var ve parlamento zeminine işte şimdiki gibi 4 tane değil en azından 40 tane sol sosyalist ceval milletvekili tabii taşımış olacaksınız. Hani 20 tane de liberal taşıdığınızı varsayarak söylüyorum, bunlar parlamentonun da kalitesini arttıracaktır.
Kesinlikle. Peki programımızın sonuna geldik Sedat. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim sana da.
Görüşürüz. Hoşça kal. Sağ olasın.
Hoşça kalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.